İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam bizleri A9 TV, Kocaeli TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Amasya ART TV ve Adıyaman Mercan TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz inşallah. Oktör Hocam ve Kartal Hocam'la birlikteyiz bu akşam inşallah. Buyurun Oktör Hocam.
Estağfurullah. Beyinle başlayalım mı inşallah?
Başlayalım.
İnsan beyninin yapısı çok muhteşem. Bir yapısı var inşallah. İkiye alabilirsek 100 milyar hücreden oluşuyor ve 100 trilyonla 1 katrilyon arası tahmin edilen bağlantı sayısı var. Ve hiç hatasız çalışıyor hayatımız boyunca inşallah. Sinyallerin birbirine karışmadığı bir şekilde. Şimdi onunla ilgili bir kısa filmimiz var.
Beyin. Bir tasarım mucizesi. Doğadaki en karmaşık ve bir o kadar da gizemli yapı. Bizleri insan yapan fonksiyonlarımızın tamamı beynimizde şekillenir ve buradan kontrol edilir. Şu anda siz beyniniz sayesinde bu belgeseli seyredebiliyor, söylenenleri anlayabiliyor, dengenizi kaybetmeden oturabiliyor, aynı anda size sorulan bir soruya cevap verebiliyor ve bir yandan da çayınızı yudumlamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda beyniniz nefes alıp vermenizi düzenleyerek vücudumuzdaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor, kalp atışlarınızı ayarlıyor, bedeninizin ısısını hep aynı noktada tutuyor, hormonlarınızın ne kadar salgılanacaklarını düzenliyor. Ve burada sayamadığımız trilyonlarca uyarıyı değerlendirip onlara trilyonlarca yanıt veriyor. Bu işlemler o kadar hızlıdır ki bir saniye içinde beyinde 10 üzeri 15 tane sinyal oluşur, yani işlem yapılır. Bu, bir rakamının yanına 15 tane sıfırın gelmesiyle oluşan çok büyük bir sayıdır. Kısacası beynimiz, bugünkü teknolojiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda işlevi aynı anda hiç aksamadan yerine getirir. Beynimiz biz uyuduğumuzda da çalışmaya devam eder. Bu sayede kalbimiz atar, hiç aksamadan nefes alabilir, hatta rüya bile görebiliriz. Bütün bunlar beyindeki 100 milyar hücrenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu hücrelerde birbirleriyle yaklaşık 100 trilyon bağlantı yaparlar. Bu ihtişamlı düzen insan henüz anne karnındayken oluşur. Hamileliğin ilk 5 ayı bittiğinde beynin gelişimi de tamamlanmış olur. Bu 5 aylık süre içinde 100 trilyon hücreye ulaşmak için dakikada yaklaşık 500 bin yeni sinir hücresi oluşur. Oluşan her bir hücrenin hangi hücrelerle nasıl bağlantı kuracağı önceden belirlenmiştir. 100 milyar hücrenin her biri sadece kendine ait olan yere gider ve burada kendisiyle ilgili olan hücrelerle sayısı 10 binleri bulan bağlantılar yapar. Ancak bu bağlantıların tümü hatasız ve eksiksiz olarak tamamlanırsa beyin eksiksiz çalışabilir. Aksi halde oluşacak en küçük bir hata, beynin işlevlerini yerine getirememesiyle sonuçlanır. Peki, hiçbir aklı ve şuuru olmayan hücreler hangi hücrelerle ne gibi bağlantılar yapacaklarını nereden bilirler? Elbette en ufak bir hata barındırmayan bu kadar detaylı bir tasarımın hücrelerin aldıkları ortak kararla var olduğunu öne sürmek mantık dışıdır. Kuşkusuz bunda tesadüflerin hiçbir rolü yoktur. Açıktır ki burada korunup kullanılan bir denge ve düzen vardır. Bu kusursuz düzeni şüphesiz bizim irademiz dışında her an Yüce Allah koruyup kollamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır.
Evet, bu yani böyle bir bağlantı sayısı aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Mesela orada bir ifade geçti. Doğum esnasında, yani ilk hamilenin ilk 5 ayında tamamlanıyor yüz trilyon hücrenin bağlantıları oluşmaya başlıyor. Bunlar dakikada 500 bin sinir hücresi oluşuyor. Yani bir dakikada 500 bin tane yeni hücre ve bunların her birinin yaptığı bağlantı sayısı bazen 10 bini buluyor. Yani tek bir hücrenin yaptığı bağlantı sayısı. Şimdi hücreyi düşünelim. Hücre milimetrenin %1'i büyüklüğünde bir yapı. Onun hemen yanında başka bir hücre var. İşte o da milimetrenin %1'i büyüklüğünde. Ve bu şekilde hücreler duruyor orada. Ne kadar hücre? Şu kadarcık bir hacimde yaklaşık 100 trilyon hücre var. Ve 100 milyar hücre var. 100 milyar bu alanı hacmin içerisinde. 100 trilyon bağlantı yapıyorlar. Ya bunu teknik olarak şöyle söyleyelim. Çizim yaparak, yani böyle verin işte dünyanın bütün grafikler neyse işte artık ressam şu bu toplayın hepsini. Deyin ki yani şu kadarcık bir hacmin içine 100 trilyon tane 100 milyar tane nokta koyacaksınız ve bu 100 tane 100 milyar noktayı da 100 trilyon bağlantıyla çizgiyle birbirine bağlayacaksınız. Sadece çizgi çizme. Teknolojik olarak imkansız bu. Yapamaz yani böyle bir şey, meydana getiremez. Ve zaten bir karmaşa olur yani onun. Bir de hayat yetmiyor. Mesela sayı tabii sayı sayar çizgiyi bırakın. Sadece sayı sayarak saniyede bir sayı saydığınız zaman, yemeden içmeden 24 saat sayı saydığınız zaman 1 trilyona kadar saymak yaklaşık 3000 yıl mı ne sürüyor böyle? Öyle bir rakam çıkıyor ortaya. Yani 5100 bilmem kaçları buluyor bitirme şeyi şimdi başlasa. Bırakın çizgi çizmeyi, yani sayısını sayamıyor. Ama Allah bunu 5 ay içerisinde bu tamamlanıyor. Yani tabii bir kısım daha devam ediyor da şey içerisinde ana yapı olarak Allah bunu tamamlıyor ve hiç hatasız oluyor. Yani ne, hatasız derken mesela örnek orada geçen örnekler var. İşte çay içerken, değil mi? Çay içerken bir hareket yapıyorsun. Bütün bir kaslar kasıyor koordine bir şekilde. Göz orada anan kontrol ediyor. Görme de değerlendiriliyor. Sana doğru yaklaşıyor böyle. Değil mi? O an dengeli bir şekilde oturuyorsun. Ama aynı anda kalbin atışını da kontrol ediyor. Çok rahat bir şekilde. Hiç böyle bir zorlanmıyor. Ama o anda solunumunu kontrol ediyor. Hormonlarını kontrol ediyor. O anda bir şey düşünüyorsun. Konuşuyorsun aynı zamanda. Bütün konuşma kaslarını kontrol ediyor. Dil hareketleri. Ne kadar işte ses telleri ne kadar oynatılacak. Bunların hepsi kontrolü beyinde. Bunları hiç fark etmeden yapıyor. Ya burada çok üstün bir güç var. Yani evet, bunu maşallah. Değil mi? Bilim bize çok net olarak gösteriyor. Maşallah. Yani insanın hiçbir zaman hayal bile edemeyeceği şeyler anan gerçekleşiyor. Yani hiç zorlanmıyoruz böyle, düşünmüyoruz bile üzerinde. Mesela bu bağlantılar nasıl oluşuyor? Bir de bunun filmine bakalım.
Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı verilir. Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır. Ve bu bağlantı yine anne karnındaki ilk 5 ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesiştiği yere gelirler. Sinirler burada çarpı şeklindedir. Bu durumda her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak akson doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan ilerler. Uzun bir yolculuktan sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar. Beyne sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha yanlış olacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir. Bu muhteşem yolculuk, Türkiye'den yola çıkan kör ve sağır bir kimsenin ilk defa gittiği Amerika'daki bir yeri yanında adres, harita ve pusula olmaksızın hiç şaşırmadan kendi kendine bulması gibidir. Aksonların bu uzun yolculukları az önce verdiğimiz örnekten çok daha zorludur. Çünkü aslında hücreler arasındaki ortam ilerlemeye elverişli değildir. Hücreler arasındaki bölgelerde denizlerdeki işaret şamandıralarına benzeyen moleküller bulunur. Aksonların üzerinde ise işaret şamandıralarıyla anahtar kilit uyumu oluşturacak moleküller vardır. Birbirlerine birebir uyumlu şekilde tasarlanmış olan bu iki molekül sayesinde aksonlar işaret şamandıralarına tutunarak ilerlerler. Sonuçta ortaya milyonlarca aksonun yolunu hiç şaşırmadan ilerleyebildiği muhteşem bir moleküler otoban görüntüsü çıkar. Vücudun ihtiyacına göre harekete geçen bazı aksonlar ilerlerken bir kısım aksonlar bu ilerleyen aksonlara tutunarak hareket eder. İlerleyen aksonun üzerindeki moleküller diğerlerinin tutunabilmesine uygun yapıda yaratılmıştır. Dolayısıyla bir akson aynı yere gidecek aksonları da beraberinde götürür. Beyindeki tasarımın detayları bu kadarla sınırlı değildir. Aksonların yolu üzerinde doğru yolu bulmalarına yardımcı olan moleküler trafik polisleri vardır. Kemoafinite molekülleri adı verilen bu moleküller aksonları kendilerine doğru çekerek doğru yere ulaşmalarını sağlarlar. Sadece doğru adreslere varan ve yollarını hiç şaşırmayan bu elektrik devrelerinin toplam uzunluğu 300 bin kilometredir. Bu uzunluk dünyanın etrafının tam 7 kez dönülmesiyle oluşan mesafeye eşdeğerdir. Beyindeki bu sistem ancak bütün parçaları eksiksiz var olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir.
Yani bu, şimdi yine düşünelim bu filmde anlatılanları. Bu şu kadarcık hacim içerisinde 100 milyar hücre 100 trilyon bağlantı yapıyor ve bu bağlantılarda hiç hata olmuyor. Yani çünkü en ufak bir hata olursa mesela görme merkezi karanlık bir ortamda görme merkezi oldu. Mesela beynin yapısına bakıldığında öyle görme merkezi diye bir şey ayırt edilmiyor. O yapılan uzun yıllarla yapılan çalışmalarla yaklaşık olarak belirlenen bir haritası var beynin. Ama beyne dışarıdan baktığınızda bir böyle bir ettir yani girintili çıkıntılı. Her tarafı aynı renktir. Ya yani mesela şöyle gibi mesela düşünelim. Burası işte görmeyi kontrol ediyor. Bir bakıyorsunuz biraz ilerisi duymayı kontrol ediyor. Burada da işte koklamayla ilgili bir merkez var. Burası hareketle ilgili oluyor. Burası şeyle ama dışarıdan baktığınız zaman hiç öyle arada bir sınır, çizim bir şey yok. Konuşma merkezi dediğiniz yani kimse ayırt edemez konuşma merkezini. O ancak fizyolojik olarak elektrik sinyalleriyle ameliyathanede yaptığınız çalışmalarla gösterilebilen bir yer oluyor. Yani haritası çıkartılıyor beynin. Ancak o zaman ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bir de hücrelerin hiçbir aklı yok. Kapkaranlık bir ortamda bu bağlantıları yapıyorlar. Ya bir hücre 10 bin tane bağlantı yapıyor. Bir tek bile hatalı değil bunların. Şimdi burada insanın da bir düşünmesi lazım. Çok üstün bir güç var burada. Allah sanatını gösteriyor bize. Yollar üzerinde diyoruz işte polis gibi görev yapan moleküller var. Onlar yol gösteriyor aksonlara gideceği yere. Kemoafinite molekülleri var. Onları gideceği yere götürüyor. Ve o arada bir akson yani bir kablo ilerlerken sırtına da öbürlerini almış aynı yere götürüyor. Şimdi muhteşem bir organizasyon bu. Onun içine girip insan bir baksa yani o ortamda böyle ortamdaki düzeni bir görse ihtişamı hemen secde eder yani Allah'a değil mi? Allah'a tesbih eder, Allah'a evet. Yüceltir. Yani oradaki hayat inşallah.
Şimdi evrimciler nasıl açıklıyorlar beyni diye baktığımızda yine çok saçma sapan ve gülünç iddialar var. Evrimcilerin iddiası ne? İşte insan sözde bir maymun türü, ilkel maymunlardan türedi diyorlar. Ve ilkel maymunların beyninin işte o maymunların karmaşık aletler yapmayı öğrenmeleriyle ve konuşma yeteneği kazanmalarıyla beyin kapasitesinin büyüdüğü bu etkinliklerle beyin kapasitesinin büyüdüğü ve insan beyninin oluştuğunu iddia ediyorlar. Peki hangisi daha önce oldu? Yani düşünme kapasitesi mi önce arttı yoksa beynin hacmi mi önce arttı? Yani bir kısır döngü. tamamen tutarsız, mantıksız bir iddia. Aynı şekilde yine ilk insanların güneş altında çok dolaştıkları için işte beyinlerinin hasar gördüğünü ve daha sonra bu hasarı gidermek için beynin kendi kendine yeni nöronlar ürettiğini iddia ediyorlar. Yani işte insanlar daha sonra güneşin altından çekilmişler. Yani belki de işte şapka falan giymişler. Böylelikle o hasar ortadan kalkmış ve beyin normal çalışır hale gelmiş. Yani evrimcilerin açıklaması da böyle. Ya, tesadüfen böyle bir sistem meydana gelebilir mi? İzledik yani ne kadar kompleks. En ufak bir hatada onarılamaz hasarlar meydana geliyor. Bugün mesela haberlerde vardı. Tanınmış ünlülerden birisi bir rahatsızlık geçirmiş. Allah şifa versin. Beyne giden damarlardan birinde bir tıkanma olduğundan dolayı tabii kendisi böyle olduğunu fark etmiyor. Giderken bir baş ağrısıyla gitmiş. Ama öyle bir teşhis koyulmuş ve felç riski olduğu ortaya çıkmış. Yani çok anlık bir durum mesela. Bizim hiç yaşam boyunca hiç farkında olmadığımız, kontrol etmediğimiz sürekli çalışan bir sistem mevcut. Ve bu sistemde en ufak bir arıza meydana geldiğinde çok ciddi sonuçları oluyor.
Evet.
Şimdi evrimciler bakalım ne diyor, biraz evrimcilere bakalım aslında. Şimdi bu NTV'de çıkan bir haber. Bakın ne diyor. Mutfakta biri var. Başlık. Yakınlarda NTV'nin yaptığı haberlerden bir tanesi. Kaşığına güvenen her hamarat ruhu okşayacak teoriye göre, evrim teorisine göre etimizi pişirirken insan olduk, dahi olduk, sanatçı olduk, filozof olduk, hatta çifte kumrular olduk. Yani kepazeliğe bakın. Yani şimdi bu laf mı bu yani?
Bu bilim bilim haberi mi?
Bu magazin haberi mi bu yani?
Bu değil yani, magazin haberi değil, bu komedi haberi yani böyle. Yani maymun, bakın maymun mutfağa girmiş, mutfakta yemek pişirirken insan olmuş, lafa bakın. İşte yani bu evrim teorisi böyle bir şey yani. Bunu böyle insanlar çok ilginç bir şekilde işte böyle bir takım çevreler böyle bilimselmiş gibi aslında süper saçma şeyleri böyle acayip bir yalan söylüyor mesela. Böyle bakın diyor, şurada diyor işte diyor mesela diyor bir yıldız var diyor, bir şey var diyor böyle. Herkes oraya bakıyor ama bunu tekrar tekrar söylüyorlar. Bazı insanlar da hakikaten onu görmeye başlıyor, ona inanmaya başlıyor. Yani bu tarz bir şey Darwinizm.
Evet.
Tam bir hocamızın hani büyü, Darwinizm Büyüsü isimli kitabı evet. Var böyle. Bir büyü yani bu. Yani süper mantıksız, saçma. Yani maymun yemek pişirirken, yok alışverişe giderken, maymun işte kayak yaparken insan oldu falan filan, böyle ipe sapa gelmez. Mesela şimdi bakın başka gene bir tane. Bu işte Habertürk'te mesela hayatın başlangıcını soruyor. Yani ilk önce nasıl oluştu diyor. İlk önce ne nasıl meydana geldi diyor. Bunun bilimsel kanıtları var. Şimdi fosil kayıtları var. 3,5 milyar yıl önce siyanobakteri fosili. Çok net biliniyor artık bugün böyle. Avustralya bölgesinde bulunan fosiller birdenbire kusursuz ortaya çıktığını gösteriyor. Ve fotosentez yapabilen bakteri. Çok net fosiller var. 3,5 milyar yıllık ve 3,5 milyar yıl boyunca bu hücre hiç değişmiyor. Ve ilk hali mükemmel. Yani zaten mükemmel olmasa hayatta kalamaz. Şimdi bakın bunu evrimciler Habertürk gibi büyük bir kanalda herkesin gözünün içine baka baka nasıl açıklıyorlar?
Tek cümleyle söyleyecek olursak eğer, bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda...
Şimdi ilk hücreyi anlatıyor, tamam mı? Çok hücrelerin atasını diyor ama ilk hücreyi anlatıyor burada. Bakalım nasıl anlatacak?
Bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka...
Bir bakterinin, bakın şimdi ilk hücre bir bakteri.
Bakteri içerisinde, bu arkebakteriden bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani
şimdi ilk hücre diyor, ilk hücre zaten mükemmel bir hücre. Başka bir hücre daha var, o da mükemmel bir hücre. Tabi burada şimdi bundan sonra zırvalamaya başlıyor. Yani orada artık bir hücre hücreyi yuttu diye. Ya kardeşim, ilk hücreyi anlatıyorsun sen ve diyorsun ki mükemmel bir hücre diyorsun, bakteri hücresi. Tamam işte bitti, yaratılış yani. Zaten yaratılışı anlatıyor burada. Aslında evrimi anlatır gibi yapıyor ama çok net olarak yaratılışı anlatıyor. Yani ilk hücrenin evrim iddiasına göre, değil mi? Evrimcilerin iddiasına göre yavaş yavaş ilkelden, işte onların iddiasına göre komplekse doğru bir gelişim olacak. Yani önce sıfırdan proteinler oluşacak. Bir kere sıfırdan protein falan oluşmuyor. Çok net. Yani bu çok net bilinen bir şey. Hocamız yıllardır anlatıyor. Bir protein oluşması için başka proteinler gerekiyor. Bitti zaten. O da kabul ediyor ama bunu. Dikkat ederseniz bakın, önce proteinler oluştu, evet, sonra hücre oluştu falan demiyor. Bir tane bakteri hücresi var diyor. Tamam kardeşim, zaten bilim bunu söylüyor. Siyanobakteri hücresi var, ilk hücre. Bu kadar. başka bir hücrenin hücreyi yuttuğu falan yok zaten. O da saçma. Yani orada illa bir saçmalık katacaklar. Bir hücre bir başka bir hücreyi yuttuğu zaman derhal metabolize eder onu. Yani bu sindirecek enzimlere sahiptir. Hakikaten başka hücreleri yutan hücreler var. Fagositoz diye bir işlem var. Alıyor başka hücreyi yuttuğu takdirde onu metabolize ediyor. Öldürür yani. Şimdi burada mesela bazı enzimciler şöyle bir şey söylemeye kalkıyorlar. Diyorlar ki, o zaman diyorlar onu sindirecek enzimlere sahip değildi. Ulan onları sindirecek enzime sahip değilse nasıl hayatta kalacak? Yine hayatta kalamaz. Ya hiçbir durumda olmuyor söyledikleri. Zaten burada da bunu kabul etmiş oluyor. Bunu ilk ortaya atan, yani buna işte endosimbiyoz diyorlar. Mesela mitokondriye başka bir hücre, başka bir hücreyi yutarak onundan mitokondrinin enerji santrali oldu diye bir iddia var. Endosimbiyoz deniyor buna. Şimdi çok saçma bir şey çünkü söyledik yani başka bir hücre yuttuğu zaman ya sindirir. Sindirecek enzime sahip olması o da imkansız. O zaman da ölür. Ayrıca mitokondrinin kendi DNA'sı vardır. Allah özel olarak yaratmış. Yani bir organeldeki DNA'nın özel bir anlamı var. Çünkü hücre bölünürken mitokondri enerji santrali derhal onlar da kendi DNA'sıyla hızla bölünerek iki hücreye eşit miktarda dağılırlar. Çünkü aksi takdirde kendi DNA'sı olmasa o bölünme esnasında bir hücreye fazla, bir hücreye eksik veya az sayıda gideceği için hayatı sürdürmek imkansız hale gelirdi. Allah özel bir DNA'sını yerleştirmiş. Onun bölünmeye vesile oluyor. Yani hızla bölünebiliyor. Ayrıca enzimlerinin, içindeki proteinlerin %90 kadarı, ki mesela 600 kadar proteini var mitokondrinin içerisinde, ana hücre DNA'sında kodlu olarak var. Yani şimdi bir hücre, başka bir hücre yuttu diyorlar. Kendisinde olmayan bir hücrenin veya bir organelin bilgisini daha önceden DNA'sının içinde barındırabilir mi? Böyle mantıksız olur mu? Tabii ki olmaz. Yani o DNA başka bakteriyle hiçbir alakası yok. Allah en baştan itibaren yaratmış. Nitekim siyanobakteri hücreleri var. Oradan itibaren bütün organellerin eksikliği olarak geldiğini biz görüyoruz. Bunu ortaya atan bir tane Amerikalı bir kadın Darwinist var. İsmi Lynn Margulis. Bakın şimdi Lynn Margulis endosimbiyozu ilk söyleyen kadın. Roma'daki konferansa gelmişti o bizim katıldığımız evrimcilerin kaçtığı konferansa 2009 yılında. Ondan sonra yani bu sene içerisinde açıklamalarda bulunuyor. Dünya çapında bir evrimci, önüne gelen bir evrimci. Hocamızın yaratılış atlası gönderildi. Roma'daki konferansa katıldı ve takip ediyor hocamızın eserlerini. Bakın ne diyor Darwinist Lynn Margulis. Carl Sagan'ın da eski eşi, profesör. Massachusetts Üniversitesi'nde. Discover dergisine bakın demeç veriyor Nisan sayısında. Diyor ki evrimci olmasını, evrimci idi yani daha doğrusu. Doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Bitti. Doğal seleksiyonda bir mekanizma yoktur diyor evrimleştirici. Rastgele mutasyonların birikmesinin yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Yani mutasyonlarla böyle yeni türler ortaya çıkacak diye bize hep öyle öğretilmişti diyor. Ben de buna inanıyordum diyor. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar bunlara inandım. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde, bir topluluk içinde birçok ileri geri varyasyondu. Yani varyasyon çeşitlenme demek. Mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonuyla işte bildiğimiz gibi işte bir türün içerisinde küçükler oluşuyor, daha büyükler oluşuyor. Küçük köpekler oluyor, daha büyük köpekler oluyor. İşte Sivas Kangal oluyor, kurt köpeği oluyor vesaire. Ama burada evrim yok. Çünkü yeni genetik bilgi yok. Varyasyonlu. Sonra hop birdenbire yeni bir tür. Yani yavaş yavaş evrimleşme yok. Birdenbire türler çıkıyor diyor. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Evrim yoktur diyor fosil kayıtlarında. Yaratılışların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Hangi yaratılışçı? Harun Yahya. Dünyada hocamızdan başka yaratılışı değil mi? O anlamda delillerle ispatlayan, ortaya koyan kimse yok. Zaten onu söylüyor. Hocamızı kastediyor burada. Evet, Roma'daki konferansa da gelmişti. Orada da sesini çıkarmamıştı. Arkalarda oturuyordu. Ben görmüştüm onu. Zaten biz böyle çıkışta şeyi koymuştuk, yaratılış atlasını. Bu olay olduktan sonra Cihat Hocam'la dışarı çıktık. Yaratılış atlası var yanımızda, böyle masaya koyduk. Herkes geliyor böyle, bende de var. Hepsi almışlar birer tane. Sonra bizimle tanışmaya çalışanlar oldu, kartlarını vermeye falan. Hepsi kanaati geldi yani, çok belli oldu orada böyle. İnşallah. Orada anladılar durumu. Maşallah. Çünkü bir tane ara geçiş forumu sorduk, bir tane söyleyemedi. Dünyanın en ünlü evrimcisi Douglas Fütüm'e topukladı, kaçtı kürsüden. İşte öbürü mikrofonumu almaya çalıştı falan filan böyle. Neticede evet. Bir cevap veremediler. İşte bu da o endosimbiyozisi onun anlattığının İlk dünyada ortaya atan kişi yok diyor, öyle bir şey yok diyor. Biz diyor anlatıldı diyor mutasyonlar falan. Hikaye diyor bunlar diyor. Lin Margulis evrim evrim yoktur diyor inşallah. Birer birer evrimciler dönüyorlar. İman ediyorlar inşallah.
İnşallah. Evrimcilerin klasik özelliği yaratılışla ilgili bir anlatım olduğunda hemen kulaklarını tıkayıp kaçmaları. Yani o haber çıktı da yine hocamızın karşısına çıkamamışlardı. Başka platformlarda da hiçbir zaman karşımıza çıkamıyorlar. Gelip de fikirlerini anlatacak güç bulamıyorlar kendilerinde. Çünkü onlar da biliyorlar çürük bir teoriyi savunduklarını ve bilim karşısında yenik düştüklerini. Ancak işte böyle propagandayla, ajitasyonla, böyle değişik yöntemlerle iddialarını gündemde tutmaya çalışıyorlar.
Hayır, bir çıksalar çok iyi olacak. Arıyoruz. Nerede bunlar yani? Bir güzel şey oluyor böyle. Bir evrimci bulup da bilimsel olarak tabii şey.
Tabii hocamız Dawkins'i çağırmıştı mesela. Gelemedi buraya yani hiçbir şekilde.
Onlar biraz şey zannediyorlardı. Yani bilim kendi tekerlerinde istekleri gibi yönlendirebileceklerini, istekleri tekerlekleri yaparlar, istekleri düzenini kurup öyle devam edeceklerini zannediyorlardı. Ama hiç o şekilde olmadı Allah'ın izniyle, değil mi? Özellikle yani hocamızın bilimsel olarak delillerini hepsini ortaya koymasıyla, kitaplarıyla ve bunu yabancı dillere tercüme ettirip bütün Avrupa'ya göndermesiyle özellikle, değil mi? İnternette, televizyonla, filmlerle her yeri bunlar yayılınca o evet, bekledikleri bir plan alt üst olmuş.
İnternet üzerinden örgütlenmeye çalıştılar. İşte konferans düzenliyoruz, evrimi anlatacağız filan, herkesi çağırdılar. Sonra kimse gelmedi, konferans bomboş geçti.
Zaten genelde öyle oluyor yani, kendileri de pek şey yapmıyor, inanmadıkları için buna kendilerinin katılımları da az oluyor. Birbirlerine söylüyorlar zaten yani, sen hala bunu gerçekten düşünüyor musun diyor yani.
Ali Demirsoy,
Ali Demirsoy evet, söylüyordun değil mi?
O yakın evrimci bir kitap yazmış olan bir arkadaşı, ya Ali diyor sen hakikaten buna inanıyor musun diyor böyle. İnanmıyor tabii, o da inanmaz. Yani. Ya tabii Ali Demirsoy zaten inanmadığını söylüyor. O ifade inanmadığını gösteriyor. Mesela diyor bir proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali diyor, bir maymunun diyor daktilonun başına geçip diyor insanlık tarihini hiç hata yapmaması yapmadan yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Yani imkansız diyor. İmkansız için bu cümleyi evet, kurmuş. İmkansız diyebilirdi yani tek kelime. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diyor. Bu bilim adamlığı değil.
Evet.
Ben diyor bilim bana akıl mantık bunu söylüyor ama diyor ben bunu kabul etmek istemiyorum dediği anda o bilim adamlığından çıkmış oluyor. O zaman bir putperestliğinin bu savunuculuğunu yapmış oluyor. Yani insanlar çünkü Darwinizm hani diyorlar ya Darwinizm'den önce Darwinizm yoktu. Siz işte diyorsunuz ki şöyle oldu. Irkçılık Darwinizm'den önce de vardı. Ya putperest dinler hep vardı zaten. Yani Hazreti Adem'den beri inşallah inananlarla inanmayanlar arasında bir mücadele var hep. Hep putperestler olmuş. Yani insanlar daha önce tahtadan işte heykellere tapmışlar ki hala da oluyor. Güneşe tapan oluyor. İşte dağa tapıyor. Bir şeye tapıyor yani böyle. Bu Darwinizm'de İnsanlar tesadüfi ilah edindiler, atomları ilah edindiler. Yani atomlar tesadüfen bir araya gelip bu canlılığı meydana getirdiler, hayatı meydana getirdiler diye. Tamamen putperest bir din ve yeni de değil yani bu 3000-4000 öncesine kadar gidiyor. Tarihin en büyük yobazlığı, yani bilim adı altında yapılan en büyük yobazlık Darwinizm.
Bir de özellikle yani din karşıtı çevrelerin kullandığı bir sahtekar sözde bir bilimsel alan. Değil mi? Mesela yani bütün o özellikle bir yüzyıl önceki insanlara bela getirmiş olan o faşizm olsun, komünizm olsun, bütün o sapkın ideolojilerin insanlara getirdiği belalarda bir dayanak noktası olarak insanlara sundukları Darwinizm. Bir sözde bilimselliği. Zaten birbirine söylüyorlar. Yani bu bizim teorimize diyorlar. Mesela Marx Engels'e söylüyor. Değil mi? Bizim teorimizin bilimsel dayanağını oluşturacak olan bir şey diyor. Yani Darwinizm neyi söylüyor? Bu tesadüflerin ilah edilmesine neyi söylemiş oluyor? Ve o da diyor her şey tesadüfen meydana gelmiştir diyor. Güçlü zayıfı ezer diyor. Değil mi? Bir çatışma vardır diyor. Bunu alıp doğadaki söyledikleri sözde böyle bir ortamı alıp sen sosyal hayatı uyguladığında değil mi? Ortaya çok kan dökücü ideolojiler ortaya çıkıyor. Bunların da zaten getirmiş olduğu belalar son derece ortada. Geçtiğimiz yüzyılda 120 milyon insan bu yani hesaplanmış. Bu ideolojiler sebebiyle katledilmiş. Hem de bunlar savaş olması sebebiyle değil. Bunlar kendi memleketlerindeki insanları katlediyorlar. Sadece ve sadece kendi fikirlerine karşı aynı görüşü düşünmediklerinden dolayı ortadan kaldırıyorlar. Zorluk ortam, yani çoğunu zaten idam ediyorlar. Yani gözünün yaşına bile bakma. Öyle bir zaten bu şekilde düşünen bir toplumda, yani toplulukta herhangi bir acıma, merhamet değil mi? Böyle sevgi, saygı diye bir durum söz konusu olmuyor.
Evet.
Zaten onu herhangi bir şekilde insan olarak değerlendirmiyor ki. Yani değer verecek bir varlık olarak görmüyor. Orada o yani bir tür değil mi? Mesela hani hayvanın bir türü gibi değerlendiriyor. Ve ne derece işine yarar, işine yaramaz ona bakıyor. Eğer ki güçlüyse, kendisine fayda sağlayacaksa tamam diyor. Yani o gücü ölçüsünde fayda sağlar. Değilse anında gözden çıkarıyor. Hatta hani orada katlediyor bile. Böyle bir felsefenin ve ideolojinin oluşmasına sebep oluyor. Ve getirdiği zararlar son derece ortada inşallah.
Evet. Günlük hayata bile öyle işlemiş ki bu telkinler. Yani halk arasında kullanılan sözler var değil mi? İşte büyük balık küçük balığı yutar diyor mesela. Babana bile güvenmeyeceksin diyor. Düşene bir tekme de sen vuracaksın diyor. İşte önce canan sonra önce can sonra canan diyor. Yani bu telkinlerle hep bu sözler oluşmuş. Bunun arka planında işte hayatın bir mücadele yeri olduğu ve bu mücadele içerisinde insanın kendi çıkarını her zaman ön planda tutması gerektiği, bu nedenle de bencil olması gerektiği hep böyle aşılanmış insanlara. İnsanlar da bunu kabullenmişler ve birbirlerine de bu telkini vererek bu şekilde yaşamaya devam ettiriyorlar.
Tabii. Evet, evet. Özellikle hani kan döküyor bu ideoloji. Değil mi? Yani kanla besleniyor daha doğrusu. Yani kan onun için en önemli unsur olmuş oluyor. Çünkü yani anlatımlarında zaten sürekli bir çatışma ve çelişki var. Yani bundan dolayı zaten sürekli tez, antitez, sentez mantığında yani ne olursa olsun o zıttı bir şey oluşacak. O zıttın oluşmasından dolayı da o da onunla çelişecek ve çatışacak. Yani kan olduğu sürece o ideoloji zaten devam etmiş olacak. Yani kendi bir şeyleri de yok. Mesela ne bileyim, komünizmde bir amaç var güya kendilerince. Bir proletarya diktatörlüğü kurmak değil mi? Yani bunun için zaten ancak kan dökerek bunu oluşturabiliyor. Bir kan denizinden zaten bahsediliyor. Yani bir kan denizi oluşmadıkça o güneşi göremeyiz gibi bir anlatımları var. Hocamız söylemişti. O istedikleri amaca kanla zaten ulaşsalar bile, proletarya diktatörlüğü olsa bile yine onun karşısında bir şey çıkacak. Çünkü çelişkilerden, hayat çelişkilerden oluşturuyorlar. Madde çelişkiden oluşturuyor, hayat çelişkiden oluşturuyor. E bunun nihayetinde orada da yine bir mücadele başlayacak. Kan akmaya devam edecek. Yani istediği zaten sürekli kan akması, kan dökülmesi üzerine kurulu bir ideolojiler ortaya çıkıyor hepsinde.
Evet, bunu Darwinizm'e dayandırdıkları için, yani Darwinizm'in ellerinden gitmesi, mesela Darwinizm çöktü fakat bunun anlatılması gerekiyor. Yani mesela PKK'ya ulaşmıyor bu dağda yaşadıkları için. Halbuki ulaşsa, hocamız bunu söyledi, yani devletin bu yönde bir çalışma yapması gerekiyor. Devletin kanalı var, değil mi? İmkanları var. Bunun bu yönde çalışmayla kullanılması gerekiyor. Çünkü tek yanlı ideoloji asla durmaz. Adam onu din olarak kabul etmiş. Her şeyin çatışmayla ilerlediğini, hocamın anlattığı gibi proletarya diktatörlüğü olacak diyor ama bu kanlı bir devrimle olacak. Ve asla durmayan bir şey. Siz dedi hocamız, dün çok detaylı olarak anlattı. Komünizm bir ideoloji, eğer bir karşı ideoloji, bir karşı çalışma olmazsa o kazanır. Durmaz ve kazanır. Yani bu galip gelir. Halbuki bu karşı ideoloji, karşı çalışmayla nasıl oluyor bu? İşte öyle gel barışalım, ayıp yapıyorsunuz demekle olacak bir şey değil. Burada bilimsel olarak bunun geçersizliğinin net olarak, yani çok net açık zaten. Yani Darwinizmin geçersizliği açık. Mesela çok net delilleri, fosiller var, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Bunları gösterdiğiniz zaman siz Darwinizmin bir kere bilimsel olarak çöktüğü zaman, yani bir kimse Darwinizmin onun geçersizliğine inandığı zaman bir yaratıcının varlığını hemen kavruyor. Tesadüfen olamayacağına göre yaratılmış demektir. Darwinizm yoksa o zaman çatışmanın felsefesi ortadan kalkıyor. Yani çünkü doğadaki çatışma felsefesi Darwinizm. Materyalizm de Darwinizm'in materyalizmin doğaya uyarlanmış hali. Bunu Karl Marx alıyor ki bunu hocamız çok güzel bir teşhisi var maşallah. Yani söyledi. Bu Karl Marx'ın Engels'in ortaya attığı fikirler Kur'an'a ve Tevrat'a dayalı aslında bir inancın deccali şekli, yani şeytana şeytanın uyarladığı böyle deccaliyeti, evet, uyarlanmış bir şekli. Yani tamamen din karşıtı ama mesela Tevrat'ta demişti hocamız sosyal adaleti görüyor. Mehdiyet var çünkü Tevrat'ta. Evet. Kral Mesih olarak adlandırılan Hazreti Mehdi. Onun dönemindeki adalet anlatılıyor. Karl Marx da Yahudi bir aileden geliyor ve Tevrat'ı çok iyi biliyor. Ve bu sistemi görüyor fakat bu sistemi deccali olarak tamamen dine karşı bir sistemle, proletarya diktatörlüğüyle Ve tarihin de böyle hani sınıf çatışması olduğunu iddia ederek çatışma mantığını getiriyor çünkü ve bunu Darwinizme dayandırıyor. Tarihin de çatışmayla ilerlediğini, en son aşamada da işte komünist bir sistemin olacağını, kapitalist sistemi ortadan kaldırıp proletaryanın olacağını iddia ederek ortaya çıkmıştı. Bunu hemen Lenin uygulamaya geçiyor. Nasıl? Terörle uygulamaya geçiyor. Kanlı devrim olacak. Söylüyor zaten. Mutlaka diyor polisleri öldüreceğiz diyor. Askerleri öldüreceğiz diyor. Bankaları yıkıp yıkacağız diyor. Paralara el koyacağız diyor. Hep yakıp yıkma kan. Kanlı olarak bir devrimle kanla sınıfsız bir toplum haline gelecek diyor. Ama komünizm durmuyor dedi hocamız. Yani bu çok önemli. PKK da Stalinist ve Leninist bir örgüt olduğu için yani bölücü başı bunu açıkça alenen söylüyor. Durmayan bir yapısı var. Onun için yani böyle gel barışalım, gelin siz çorba için ailenizin yanına dönün gibi mantıklarla duracak bir şey değil. Çünkü ideolojik bir mücadeleleri var. Adam dağa çıkmış yani silahı almış. Dağda yaşıyor. Yani dağda yaşamak öldürücü bir ortam değil mi? Mağarada insan... Bu bir inanç işte yani. İnanç olduğu için zaten o kafasından o inancın fikren kazınması gerekiyor ki PKK'ya karşı mücadelede bir yani galibiyet kazansın. Yoksa asla durmaz dedi hocamız yani. Komünizm hakim olana kadar ve komünist rejimleri ihraç edene kadar yani Türkiye'nin dışına da ihraç edecek. Türkiye'yi komünistlere getirecek. Bölecek ve Türkiye'nin dışına bunu da ihraç edecek. Asla durmayacak bir ideoloji. Tek yolu anti-komünist, anti-darwinist bilimsel çalışma inşallah.
Evet. Yani çünkü yani dediğim gibi bir ideolojisi var ve bu bir inanç aslında. Bu inancı olduğundan dolayı ona koyu koyuna bağlı. Bunu hocamız söylemişti, akademisyenleri var. Değil mi? Gece gündüz bu konuda eğitim görüyorlar. Yani sen sadece buna karşıyız demekle, yapmayın etmeyin demekle, ayıplamakla, işte bu şekilde yaparsanız insanlara yakışmaz demekle bu olmuyor. Zaten hani onlar buna hocamız söylemişti hani yani gülerler zaten yani. Lenin zamanında Lenin'e de söylüyorlar. İnsanlara bu şekilde acı verici şekilde davranma diyorlar. Lenin zaten söylüyor yani bu şekilde kendisine söylenmesinin. Yani en temel materyalizm prensiplerini bilmediklerini gösteriyor diyor. Kendisinin zaten bu konuda sözü var. Zaten acı çekmek ya da böyle acımak, merhamet etmek gibi özellikleri kesinlikle yok. O yüzden orada mutlaka fikri bir mücadele yapılması gerekiyor. O fikri mücadelede adamın zaten felsefesi var. O felsefesinin tam karşısı ideolojisi. Yani anti-materyalist, anti-darwinist, anti-komünist anlatımlarda bulunmak gerekiyor. Öbür türlü bir çözüm, kökten bir çözüm asla getirmiyor. Aksine yayılıyor. Bir de o tarz bir üsluplar geliştirdiğinde, hocamız yine anlatmıştı, dünkü röportajını anlattı. Yani karşı tarafı cahil, bilmeyen, zayıf karakterli gördüğü için, yani yapmayın, etmeyin çocuklar mantığında, susarak ya da gerektiği şekilde ideolojik anlamda, fikri anlamda cevabını vermediğiniz zaman o mücadelesine devam ediyor. Bir de psikoloji, insanların psikolojini çok iyi gülerler diye hocamız anlatmıştı. Komünistlerin özellikle. Ve anlatımları da var. Kendi kitaplarında bu yönde eğitimleri de var, anlatımları da var zaten. Birbirlerine söylüyorlar. Diyorlar ki kapitalistlerin diyorlar, özellikle zengin olan kesimin ya da halktan olan bir kesimin böyle dünya malı, ticareti ve dünyaya olan bağlılıklarından dolayı bir türlü komünizmin yaklaştığını anlamayacaklarını ya da kendine uzak zannedeceklerini söylüyorlar, birbirlerine anlatıyorlar. Ve bundan dolayı da yaklaşan komünizm tehlikesinin asla farkına varmayacaklarına dolayı biz komünizm anlamda telkine devam edelim diye birbirlerine yönlendirmeleri var. Ta ki o tehlike artık burnunun dibine geldiğinde farkına varırlar diye anlatıyorlar. Şimdi bu şekilde olursa gerçekten, değil mi? Tehlikenin farkına varılmazsa, tehlikeye gerektiği gibi hakkıyla ilmi anlamda, fikri anlamda cevap verilmezse o tam insanın hakkına bunun ucuna geldiğinde o zaman farkına varır ki geç kanından bir şey olmuş olur. Almanya'da fikri mücadele çok önemli oluyor inşallah.
Ki hani Rusya'da komünizm yıkıldıktan sonra genel olarak insanlardaki kanaat komünizmin artık yeryüzünde ortadan kalktığı, bir daha geri dönmeyeceği hiçbir şekilde şeklinde yaygın bir kanaat vardı. Ama hocamız o zaman bu tehlikenin her zaman gündemde olacağının farkındaydı ve Komünizm Pusuda isimli bir eser hazırlamıştı. Evet, yani evet. Komünizmin hiçbir zaman tamamen yok olmadığı, sadece pusuya yattığı, gizlendiği, fırsatını beklediğini anlatmıştı. Nitekim şu an gelinen noktada bu tespitin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz. Değil mi? PKK'nın özellikle PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olduğunun iyice deşifre olmuş olması, bu yöndeki açıklamaların ortaya çıkmış olması bu tespitin haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Dolayısıyla şimdi hocamızın getirdiği çözüm önerisinin de doğruluğunu anlamak için şöyle bir test yapılabilir. Mesela hocamız 1980 yılından bu yana antikomünist çalışma yapıyor, değil mi? Antimateryalist çalışma yapıyor ve bu çalışma etkilerini hep gösterdi. Yani o yıllardaki Türkiye'nin olsun, genel diğer ülkelerde içinde bulunan durumda bu fikri benimseyen çok sayıda insan vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada belli bölgelerde çok azaldığını görüyoruz, değil mi? Yalnızca işte PKK'nın bunu artık savunur hale geldiğini görüyoruz. Ve PKK'nın da inşallah ortadan kalkması, terörün bitmesi, yine bu antikomünist, antimateryalist çalışmanın oraya ulaşmasıyla olacağı çok belli ve çözümün net olduğu çok açık anlaşılıyor inşallah.
Evet, tabii komünizm, yani komünizm pusuda kitabı çok doğru. Şundan dolayı doğru. Bir kere Darwinizm'in olduğu yerde komünizm bitmez ki. Darwinizm'in olduğu yerde Darwinizm kaçınılmaz olarak komünizme gider zaten. Komünizm de mutlaka teröre gider. Yani bu iki kere iki dört gibi bir şey. Mesela şimdi bu fikirleri ilk ortaya attıklarında hemen Darwin'in kitabını savunuyorlar. Bizim görüşümüzün doğa tarihi temelliyorlar. Çünkü Darwin hayatın tesadüfen olduğunu, haşa bir yaratıcının olmadığını ve bütün canlılığın tesadüfen meydana geldiğini iddia ediyor. Karl Marx'ın ve ortaya attığı, işte Engels'in ortaya attığı bütün fikirlerde zaten dine karşı, mesela şimdi bakın diyor ki Karl Marx'ın fikirleri Tevrat'tan alınmış olmasına rağmen deccali bir sistem ve tamamen dine karşı. Bakın şöyle diyor, din halkın afyonudur diyor, haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir. Yani komünizm dine karşı, Darwinizm de dine karşı ve Darwinizm de doğanın diyalekti, çalışma mantığını getirdiği için dört elle sarılıyorlar. Bundan dolayı zaten Darwinizm'in olduğu yerde mutlaka komünizm olur. Ve mesela şimdi okullarda tek yanlı olarak Darwinizm okutuluyor. O zaman şaşıracak bir şey yok. Bunların arasından işte bölücü başı da çıkar, bunun arasından değil mi komünist de evet. çıkar, bunun arasından terörist de çıkar. Ondan sonra niye şaşırdı diye. Mesela şeyde bu katliamlar olmuştu. Yani Finlandiya'da okul basmışlardı. Amerika'da hatırlıyor musunuz? Böyle taramışlardı milleti. Evet. Üzerine tişört giymiş. Üzerine doğal seleksiyon yazmış tişörtün üzerine. Ne yaptın diyorlar. Doğal seleksiyonu hızlandırdım diyor. Evrimi tamamlamak için yaptım ben bunu diyor. Şimdi yine aynı mantıklarla mesela Norveç'te de değil mi? Orada da büyük bir katliam yapan birisi çıktı. Bu şaşırıyorlar sonra. Aa niye oldu bu diye. Niye oldu? Şunun için oldu. Sen adamın zihnine, bilinçaltına, sen bir hayvansın, gelişmiş bir hayvansın, daha çok sosyalleşmiş bir hayvansın. Güçlü olmak gerekir hayatta kalmak için. Zayıfı ezeceksin. Değil mi? Sadece bu dünya hayatı var, haşa bir yaratıcı yok. Varlığında tesadüflere borçlusun diye söylediğinde, o zaman işte Stalin çıkıyor diyor ki, bir ölüm diyor, trajedidir diyor. Bir milyon diyor, istatistiktir diyor. Tutuyorlar, milyonlarca insanı işte Gulag takım adalarına gönderiyorlar. Milyonlarcası kırılıyor, açlıktan donarak ölüyorlar, idam ediyorlar. Yani yapılan katliamın Mao da aynı şekilde içinde 60 milyon insanın ölümüne sebep oluyor, vesile oluyor. Bunların hepsi bize komünizm belasının nasıl bela olduğunu gösteriyor. Ho Chi Minh aynı şekilde, evet. Fidel Castro'nun Küba'sında yine katliamlar evet. yapılıyor. Her yerde böyle. Bunun bir şaşıracak tarafı yok. Ama Darwinizm durduğu sürece komünizm olur. Darwinizm beli kırıldı. Fakat bu belinin kırıldığının, yani çöktüğünün delillerinin de işte PKK'ya ulaşması gerekiyor. PKK'ya Darwinizm'in mantıksızlığı, onların yaptığı tek yanlı propaganda yapıyorlar. Onun yanlışlığı, Darwinizm'in yanlışlığı ve komünizmin bilimsel bakımdan yanlışlığı ve saçmalığı anlatıldığı takdirde o zaman ancak evet. kendiliğinden çöker. Yani o adam da ikna olur. O adam ona din olarak inanmış. Onun yanlışlığını, bilimsel geçersizliğini, daha doğrusu bilimsel geçerliliğine inanmış kendi kafasınca. Tam tersi geçersizliği anlatıldığı anda ne ona kimse inanır, ne kendisi de inanır zaten ona.
Bakın komünizm tehlikesinin hep var olduğuna dair bölücü başının kendi sözlerinden daha iyi anlaşılabilir. Mesela 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şöyle demiş. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine sosyalizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz diyor. Bir başka yine devamında. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Yani Marksist-Leninist geleneği miras olarak tarif ediyor kendi bina ettiği sistemi. Dolayısıyla çözüm çok açık. Yani bu sistemin dediğin gibi orada bunu savunanların ideolojik olarak bu düşüncenin yanlışlığını anlamaları. Başka türlü mümkün değil. Sonuç alamazsınız yani ki bunca zaman işte denenen yöntemler net bir sonuç anlamadı, gözüktü bugüne kadar. Bundan sonra size yapılması gereken çok açık inşallah.
Evet inşallah. Tabii dediğim gibi mesela özellikle devletin imkanları da var değil mi? Mesela hani televizyonun olsun, radyosu olsun rahatlıkla oraya ulaşabilecek imkanlar da var. Dediğim gibi bir şekilde bu ilmi olarak, fikri olarak anlatılırsa bu herkes tarafından yani oradaki insanların da kabul edeceği bir şey olacağından dolayı fikri altyapısı olmadığında bu kan da sona ermiş olacak. Onun çözümü bunun anlatılması Allah'ın izniyle inşallah. Mesela hocamızın bu konuda internet siteleri var. Mesela komünizm yanlışlığı ile ilgili. Komünizm ve Darwinizm.com diye bir internet sitesi var. Şu an birazdan göstereceğim size inşallah. Bunların anlatılması önemli şu an.
Evet. Faşizm de evet, ikinci yarıda... Evet,
süremiz dolmuş. İkinci yarıda devam edeceğiz inşallah. Evet Sayın Seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu bölümde Onur Hocam da bizlerle beraber. Hoş geldiniz Onur Hocam.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk inşallah.
İnşallah.
Hocamızın komünizm tehlikesini özellikle son zamanlarda, özellikle de PKK'nın ile ilgili açıklamalar da pek gündeme geldi. Şimdi hocamızın web siteleri, internet siteleri inşallah komünizmle ilgili, onları tanıtmakla başlayabiliriz. Maşallah yani hem PKK terörüne komünizm teşhisini koyan ve dünyaya onu gösteren, tanıtan hocamız oldu inşallah. Şimdi komünizm ve Darwinizm arasındaki ilişkiyi anlatan, komünizmin Darwinizmi temel aldığını ispatlayan komünizmvedarwinizm.com. Bu siteye girdiğimizde bütün komünist diktatörlerin, deccallerin hepsinin mantalitesini de gösteriyor ve röportajdan yine komünizmle ilgili kesitler var. Yine devam edecek olursak komünizm, faşizmvekomünizm.com. Yine aynı şekilde komünizm.com, komünizmnedir.com, komünizminbitisi.com, komünizminbilimseltarifi.com ve komünizm ve diyalektik felsefe.com adreslerinden komünizmle ilgili detaylı açıklamaları röportajlardan kesitlerle izleyeceğimiz bulabilirler inşallah.
Evet, halbuki İslamiyet, barış, sevgi, merhamet dini inşallah. Zaten İslam'ın kelime anlamı barış. Allah İslam'a barışa girin diyor inşallah. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ve Müslümanların birlik olması bu zamandaki en önemli farz inşallah. İttihat-ı İslam.
İnşallah.
Mutlaka Müslümanların birlik olup. Çünkü Allah'ın emri bu şekilde Kur'an'da. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılıp dağılıp ayrılmayın diyor. Ayrılmayı haram kılmış Allah. Yine başka bir ayette müminler ancak kardeştirler diye buyuruyor Allah. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Yani müminlerin, Müslümanların kardeş olduklarını bildiriyor Allah. Dağılıp ayrılmayın diyor inşallah.
Şimdi şöyle düşünmek lazım. Müminler kardeş olduğuna göre Doğu Türkistan'da yaşayan müminler bizim kardeşimiz. Filistin'de yaşayan müminler bizim kardeşimiz. Irak'ta, evet. Afganistan'da, Burma'da, Kerkük'te, Kırım'da, evet. Her yerde dünyanın neresinde Müslüman varsa, mümin varsa hepsi bizim kardeşimiz. Dolayısıyla bizim onların durumlarından haberdar olmamız gerekiyor. Çünkü Doğu Türkistan'da ne kadar zulümler oldu. 1965 yılından bu yana 35 milyona yakın insan katledildi, öldürüldü. Mesela Müslümanlar bunu biliyorlar mı? Gerçekten haberdarlar mı? Değil mi? Dünyanın pek çok bölgesinde Müslümanlar zulüm görüyorlar. İbadetlerini gerçekleştiremiyorlar. Katlediliyorlar. Böyle bir durumda rahat içinde olan Müslümanların sadece kendilerini düşünmeleri Kur'an ahlakına uygun bir tavır olmaz. Mutlaka oradaki Müslümanların durumlarının düzelmesi için fikri bir mücadele gerçekleştirmeleri gerekir. Yani şu çok açık ki onların başlarına bu hadiseler geldikten sonra onlara işte maddi yardımda bulunmak, ilaç ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olmayacağı belli. Yani burada asıl çözüm bunun, böyle bir durumun engellenmesidir. Yani onların bu zulmü çekmelerine neden olan komünist rejimlerin, dinsiz rejimlerin ortadan kalkması için fikri bir mücadele yapmaktır. Bunun için de birlik olmak esastır. Yani siz kardeşinizi tanımazsanız, bilmezseniz, onunla birlikte olmazsanız nasıl galip geleceksiniz? Değil mi? Nasıl bu sistemi ortadan kaldıracaksınız? Öncelikle Müslümanların bu yüzden kendi aralarındaki bütünlüğü, birliği, beraberliği tesis etmeleri çok önemli. Bunun için de İslam'ın birliğini, Müslümanların birliğini, İttihat-ı İslam'ı istemeleri çok önemli. Ve bunu dile getirmeleri. Hocamız anlatmıştı. Yani herkes bunun için dua etse
olur, olur demiş.
Allah bunu zaten Allah kaderde inşallah dilemiş, bu olacak. Ama Müslümanların da bunun için gayrette bulunmaları hem kendilerinin sevap kazanması, ecir kazanması bakımından önemli. Hem de bunun çabuklaşması bakımından inşallah bir adım olması bakımından çok önemli. Evet. Yani her Müslümanın dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olması, Müslümanların içinde bulunduğu durum hakkında bilgi sahibi olması hem küfre karşı, dinsiz akımlara karşı daha böyle güçlü bir mücadele yapmasına vesile olur, onu canlandırır. Çünkü nelere sebebiyet verdiğini görür. Yani biz burada konuşuyoruz, Darwinizmin neden olduğu durumları açıklıyoruz. İşte bu durumların somut sonuçları da var. Özellikle Müslüman alimine vermiş olduğu sıkıntılar şu anda ortada. Geçen gün, dün akşamki röportajda mesela bir video vardı. Değil mi? Doğu Türkistan'daki bir çocuğa açıkça böyle zulmediyorlar. Evet. Eline basıyorlar, ayağıyla tekmeliyorlar ve çevredeki insanlar bunu seyrediyor.
Gülüyorlar yani.
Gülüyorlar buna. Böyle bir duruma. Yani düşünün, vicdan adına, merhamet adına hiçbir şey kalmamış demek ki bu insanların içinde. Bu da nasıl oluyor işte? Bu hep konuşuyoruz. Darwinizm ne oluyor? Darwinizmin verdiği telkinlerle oluyor. Şimdi bu görüntüyü seyrettikten sonra insanın bir silkinmesi, canlanması lazım. Yani ben samimi olarak ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. Yapılacak şey de ortada. Yani oradaki bu dinsiz akımın ortadan kaldırılabilmesi için insanlar arasında din ahlakının yaygınlaşması lazım. Dolayısıyla din ahlakının anlatılması lazım. Tebliğ edilmesi lazım. Müslümanlığın barış dini olduğu, sevgi dini olduğu, özünde hep Allah korkusu olduğu insanlara anlatılırsa inşallah bu acılar da son bulacak. Bu zulümler son bulacak ve çok yakın bir gelecekte İttihat-ı İslam olacak. Allah Kur'an'da Müslümanları bu yönde müjdeliyor inşallah. Ve birlik olmalarını emrediyor. Bakın Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kolumu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Hucurat suresi 10. ayette müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Enbiya suresi 92 ve 93. ayette. Yine Nisa suresi 75. ayette size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. İşte şu anda yaşadığımız durum aslında bu ayetin tam bir tecellisi. Yani Müslüman dünyasında zulüm gören ülkelerde Müslümanların durumu aynen bu şekilde. Onların böyle bir duaları var. Allah'tan dua ediyorlar, kendilerini bu durumdan çıkmasına vesile olacak bir insan göndermesini istiyorlar. İnşallah bu insan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak. Ve diğer tüm Müslümanlar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olarak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu görevi yerine getirmeleri gerekir inşallah.
İnşallah. Başka bir ayette Allah şöyle diyor, buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Yüce Rabbim sana sanırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani birlik olmazsanız yeryüzünün fitne devam eder diyor, söylüyor Allah. Değil mi? Onun çözümü Müslümanların birlik olması, birlikte hareket ediyor olması. Gerçekten de görüyoruz yani, gazetelere baktığımızda, televizyona baktığımızda, özellikle Kartal hocam zaten detay olarak anlattı. Hani o zulmün, acıların son bulması için Müslümanların bir yana birlik olması gerekiyor. Buna kadar hızlı olursa da o kadar çok çabuk o İslam ahlakının güzelliği, bereketi, rahatı, huzuru, değil mi? Adaleti, güvenilir ortamı her yerde tecelli etmiş olacak. Ve bunu gerçekten hani insan kendi canı yanıyormuş gibi istemesi gerekiyor. Değil mi? Hamiyeti İslam, o görüntü, bahsettiğin görüntüyü ben de izledim. Değil mi? Mesela onu görünce insan Hamiyeti İslam'ı kavuruyor. Bir an evvel onun değişmesini istiyor. Buna birinin müdahale etmesini istiyor. Ve oradaki düşünce insanın samimi düşüncesi. O ahlakta olmak gerekiyor ve sürekli olması gerekiyor. Rahat ortamın içinde olması ya da o acı senin bizzat yaşamıyor olman senin bana ne demen gerektirecek bir durum değil. Değil mi? Kendisine oluyormuş gibi aynı şekilde üzerine alacak. Çünkü Allah ayette biliyor, kardeştirler diyor. Değil mi? Ve daha evlat tutuyorsun sen, ayetlerde bildiriyor kardeşinin isteklerini, durumunu, konumunu, ihtiyaçlarını. Onu düşünerek bir an evvel çözüm istemesi gerekiyor. Bu hocamız da söylemişti. Şu anda Müslümanların beyinci derece öncelikli olarak Allah'ın farz kıldığı bir an evvel birlik olması için dua etmesi, niyet etmesi ve bu yolda çaba göstermesi gerekiyor.
Evet, o videodan bahsettiniz. O video zaten hazırmış arkadaşlar da. İsterseniz bahsi geçti bir gösterelim. Ondan sonra konuşuruz.
İnşallah. Evet, gördük. Bakın, Kartal Hocam anlattığı gibi apaçık orada bir zulüm var. Oradaki halk zaten, hani daha önceki videolarda izlemiştik, normal linç ediyor. Oradaki halkı öldürebilecek yapıda bir inanışa sahip yani. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii ki Darwinist eğitimden, diğer insan ırklarını alçak görme eğiliminden dolayı, değil mi? Kendi ırkını üstün görme eğiliminden dolayı, putperest bir inanıştan dolayı bu gerçekleşiyor. İşte Darwinizmin bu tip ateist ideolojileri, değil mi, temel aldığını gösteren ve sonucunu da bize işte şu an sonucunu izliyoruz. Çocuğa işkence etmekten hem kendisi zevk alıyor hem de çevresindeki insanlar karşı koymayıp gülüyorlar. Bu bir eğlence konusu oluyor onlar için inşallah. Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım, ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Müslümanların yapması gereken her zaman için birlik olmaları. Birlik olmadıkları zaman da zaten yeryüzünde bir fitne, bir bozgunculuk çıkıyor. Bu Allah'ın bir sünneti. Bu Kur'an'da geçen bir ayet. Şu anda ayetin tecellisini biz bütün dünyada görüyoruz. Müslümanlar birlik olmamaya devam ettiği zaman bu sorunlar, değil mi? Bu işkenceler, bu savaş hali, bu kavga dövüş her zaman olmaya devam eder. En doğrusunu Allah bilir. Ama ne zaman Müslümanlar birlik olduğu zaman da inşallah dünyada bir bolluk, bereketlik, değil mi? Savaşın ve kavganın olmadığı bir dünya.
Ve her şeyin adaletle dolup taştığı bir dünya olmuş oluyor inşallah. Çünkü Müslüman yöneticiler, Müslüman düzenler, İslami gereklerin yapıldığı düzenler inşallah dünyanın en mükemmel düzeni oluyor. İnşallah.
Ve bu düzende yalnızca Müslümanların hakkı, Müslümanların konforu, güvenliği esas alınmıyor.
Bütün dünya.
Bütün dünyanın, her türlü inanışa sahip insanın her türlü hakkı gözetiliyor, korunuyor. Her türlü özgürlüğü, ibadet özgürlüğü veriliyor. Herkes için bu sistem geçerli oluyor. İslam ahlakının özünde bu var çünkü.
İnşallah. Ya Allah'ın emri tabii. Yani mesela burada bir çocuk var. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Size ne oluyor ki? Bakın çocukları da söylüyor Allah. Çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Demek ki mücadele etmek gerekiyor. Zaten Kur'an'da öyle iman ettik diyerek başka bir şey yapmayanların durumu çok net olarak anlatılıyor Kur'an'da. Yani öyle bir haşa öyle bir model yok Kur'an'da Allah'ın istediği. İnsanda insanın Allah yolunda mücadele etmesini istiyor Allah. Yani mutlaka da deneneceğini bildiriyor. Allah yine Kur'an'da şeytanın imanı zayıf insanlara dini yaşamamaları için her türlü telkinde bulunacağını da bildiriyor. Ona aldanmamak gerekiyor. Yani dünya hayatı bir oyun oyalanma konusu. Mesela bu şekilde zayıf insanların şeytanın ilkasıyla, şeytanın Allah'a sığınırım, bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti diyor. Yani böyle aileyle, malla, ya bunu hayatın anlamı, yani hayatın hedefi haline getirecek bir model yok Kur'an'da.
Evet.
Bu haram kılınmış inşallah. Çeşitli mazeretlerin uydurulması, mesela bu sıcakta savaşa çıkmayın diyorlar. Özellikle münafıklar için söylüyor Allah, ama genel olarak yani bu şey var. Veya kendisine dokunmayan bilen yılan bin yaşasın. Yani mesela oturduğu yerde öyle bir tehlike yok. İşte ailesi var, işi var, parası var, yatırımları var. Burada olanlar onu ilgilendirmiyor, olmaz inşallah. Allah tam tersine onlar için mücadele edilmesi gerektiğini bildiriyor. Çünkü bir yaratılış amacı var dünya hayatının. Kısacık dünya hayatının. Allah yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor, buyuruyor insanları ve cinleri.
İnşallah.
İnşallah.
Bir de böyle hani herkesin değil mi, fert fert üzerine düşen bir sorumluluk. Çünkü herkes ahirette kendi başına hesap verecek. Değil mi? Allah soracak, böyle bir şey gördün ve nasıl bir mücadele yaptın diye soracak. Zaten bu dönemki mücadelenin fikri mücadele olduğu belli. Bu yani fikrin ortadan kalktığı anda, bu zalim, zulmeden fikri ideolojinin ortadan kalktığı anda bu güzellik, ferahlık ortaya gelecek. Orada da işte insanın böyle yani yapabileceği her şeyi bulması gerekiyor. Yani ben tek başıma ne yapabilirim de bu değişir dememesi gerekiyor. Gerçekten yani ihtiyaç halinde olup onun duasını yapması gerekiyor. Hem kalbi duasını yerine getirmesi gerekiyor, hem de fiilatta yapabileceği her türlü şeyi yapması gerekiyor. Değil mi? Mesela bu konuda örnek de var aslında, değil mi? Hocamız bu konuda çok örnek maşallah. Değil mi? İnternet siteleri olsun, kitapları olsun, röportajları olsun, değil mi? Konferansları olsun, her yerde bu güzel ahlakı anlatıyor, çözümünü anlatıyor. Aksi durumda nasıl bir ortam olduğunu örnekleriyle gösteriyor ve ne yapılması gerektiğini belirtiyor. Yani bir yobaz kafasıyla bakıp ondan sonra bilimsel herhangi bir şeyi anlatmamak ve Mehdi'nin gelişini anlatmamak. Çünkü bütün ihtiyaçların şu an herkesin ihtiyaç duyduğu şey aslında bir kurtarıcının gelmesi. Bu Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an'da da zaten geçiyor inşallah enzine. Bu bütün kitaplarda var. İnsanların zaten buna ihtiyacı var. Bu dönem o dönem olduğunu da görüyoruz. O Peygamber Efendimiz'in ahir zamanda olacağını bildirmiş olduğu o deccali sistem, onun getirdiği belalar, değil mi? Mesela bunun hepsi zaten yaşandı. Alametler de yaşanıyor. Sanırım bir an evvel böyle olması için, yani güzel ahlakın gelmesi, yerleşmesi için ve Allah da bunu Hazreti Mehdi'nin vesile olacağını bize zaten bildiriyor. Peygamber Efendimiz'in hadislerini zaten anlatıyor. Onun anlatması, onun için çaba göstermesi ve bu sadece şey değil, yani nasıl olsa Hazreti Mehdi gelecek, yapacak demek de değil. Değil mi? Elinden gelen bütün imkanı senin de yerine getirmen gerekiyor, anlatman gerekiyor inşallah.
Aslında şu bahsettiğimiz, konuştuğumuz konular hepsi deccaliyetin birer örneği olan konular. Evet. Deccaliyet de aslında dünyada belli, sınırlı bir insan topluluğunun, azılı bir kesimin şeytanın direktifleriyle oluşturduğu bir sistem. Ve aslında pek çok insanın bu sistemden haberi dahi yok. Yani Çin'de bu olaylar yaşanırken Çin halkının bunun işte komünizmi, mesela Çin halkı bilmez yani, hocamız anlatmıştı onu yine. Komünizmin de haberi yoktur. Bir kesim komünizmle orada Çin'de komünizmi kurmuş. ülkeyi komünist hale getirmişler. İnsanlara da bu telkini aşılamışlar. Kapatmışlar diğer sistemleri de. İnsanların doğruyu görebilecekleri, doğruyu öğrenebilecekleri sistemleri de yasaklamışlar. Ülkeye hiçbir şekilde din ahlakını anlatacak imkanlar ulaşmıyor. Böyle olduğunda da halk bilinçsiz bir şekilde bu yönetici kesimin uyguladığı politikaların onlar da bir uygulayıcısı oluveriyorlar. Destekleyicisi oluyorlar. Aslında onların bu sistemden haberleri dahi olmaz. Yani normal şartlarda onlara anlatılsa din ahlakının güzelliği mutlaka kabul edeceklerdir. Yani vicdanları onlara doğruyu yapmaları konusunda yol gösterecektir. Ama oraya işte ulaşmazsa eğer tebliğ, sonuç hep böyle olacaktır. Ulaştığı yerlerde hep güzel sonuçlar elde edildiği görülüyor çünkü.
Evet, inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi inşallah tebliği her yere ulaştıracak ve dünyayı manen fethedecek. Değil mi? İslamiyet bütün dünyaya hakim olacak inşallah. O anlamda söylediğin inşallah gerçek olacak. Ve Allah'ın dini, Allah katında din İslam'dır diye buyuruyor Allah inşallah. Çin'in derinliklerine, bütün mahallelerine de girecek. Tüm dünyaya inşallah hakim olacak. Tabii fikirle, ilimle, sözle inşallah. Şimdi bununla ilgili birkaç hadis aktarmak istiyorum. Ey Resulullah'ın evladı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey Resulullah'ın evladı, siz ehli beytin, sizin ehli beytin kaimi kimdir diye sorulduğunda şöyle cevap verdi. Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyayı fethedecek diye buyurdu inşallah. Başka bir hadiste Cenab-ı Hak kendisine Hazreti Mehdi aleyhisselama İstanbul'u manen fethettirecektir. Yani özellikle bu tarihlerde ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin hem İstanbul'u fethine manen ilmen fethine hem de dünyayı fethine yani İslamiyet'in hakim oluşuna işaret eden birçok hadis var. Evet. Onları şimdi aktarıyoruz. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehli beytimden bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'u ve Cebeli yani İstanbul'un yedi tepesini manen fethedecektir diyor.
Maşallah.
Yine başka bir hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle fethedeceklerdir diye buyuruyor inşallah. Allah'ı anarak, Allah'ı tesbih ederek, Allah'ı yücelterek. Çünkü fethi veren de Allah inşallah. O mücadeleyi yaratan da Allah. İnşallah zaferi verecek olan da Allah. Yine Roma'nın fetholunacağını değil mi işaret ediyor. Şimdi
evet, dünyada İslam dininin evet. Her tarafa hakim olacak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Ve Allah'ın kaderi olduğu için mutlaka gerçekleşecek. Fakat insanların yani ne yaptığı önemli inşallah. Bu mutlaka gerçekleşecek olan bir şey. Allah'ın istediği bu mücadelede yani bu fikri mücadelede mutlaka herkesin görev alması, elinden geleni yapması yani dinin yaşanması daha doğrusu. Çünkü ertelemek inkarda bir artıştır diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yani dini böyle hani bazen yaşlılıkta yaşanacak değil mi? Böyle sosyal bir yapı gibi gören bir zihniyet var. Bu son derece yanlış. Çünkü hiç ummadığı anda ölüm geliyor bir kere insanın. Ve Allah da Kur'an'da bize ölüm anında olan tevbenin de kabul edilmeyeceğini bildiriyor. Yani çok geç kalınmış oluyor o zaman. Ölüm yani insanın illa 80 yaşına kadar 70 yaşına yaşayacak kadar diye bir garantisi yok. Din her zaman yaşamakla mükellef insan. Çocukluk yaşlarında da mesela Allah bakın diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleler için acı bir azap hazırlamışızdır. Yani dini yaşamayan bir insan apansız ölüm geldiğinde hem tövbesi kabul edilmiyor hem de Allah sonsuz azap hazırladığını bildiriyor inşallah. Allah'tan çok korkulması gerekiyor. Nitekim mesela sahabenin hayatına baktığımızda çok ufak yaşlardan itibaren küçük yaşta olan sahabeler var. Büyük fedakarlıklar gösterdiğini görüyoruz. Yani kimse orada ileride yaşarım ben yaşlanınca dini yaşarım diye bir yanlış bir yola girmiyor. Mesela bunlardan bir tane örnek verelim. Peygamberimiz ile birlikte savaşa çıkmak isteyen küçük yaşta sahabeler var. Yaşının küçük olması nedeniyle Bedir Savaşı'na katılamamış olan Ebu Said Hudri, Uhud Savaşı'na gidebilmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş. Ancak Resulullah'ın talimatı üzerine kendisi gibi yaşlı küçük olanlarla birlikte Medine'de kalmıştır. Abdullah bin Zübeyr ise henüz 12 yaşlarındayken, bakın 12 yaşında maşallah, Yermük Savaşı'na Bundan 4 sene sonra ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Yani ben daha büyüyeyim, ileride yaşarım demiyor. Aynı şekilde hem yaşta çok ileri hem de ayağı sakat olan Amr bin Cemuh da imanın coşkusu ve Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla Peygamberimizden Uhud Savaşı'na katılmak için izin istemiş. Ve bu savaşta şehit düşmüştür. Resulullah vefat edinceye kadar onunla, ardından Hazreti Ebu Bekir ve sonra da Hazreti Ömer vefat edinceye kadar da onlarla birlikte savaşan Ebu Talha ise ilerleyen yaşına rağmen Müslümanlarla birlikte bir kez daha savaşa çıkmakta ısrar etmiş ve çıktığı bu savaşta denizdeyken şehit düşmüştür. Yani insanın yani model bu şekilde inşallah. Allah'ın bizden istediği, dinin her zaman yaşanması. Ayrı zamanlara fikri bir mücadele var. Buna katılsa da katılmasa da insanlar, Allah mutlaka dinini güzel ahlakı dünyada hakim kılacak. Ve bu şekilde aslında bu olaylarda çok büyük bir artış var dünya çapında. Değil mi? Müslüman ülkelerdeki ayaklanma, ekonomik kriz, başka ülkelerde çıkan olaylar hepsi bir yöne doğru gidiyor. Allah'ın dininin dünya çapında güzel ahlakın hakimiyetine doğru gidiyor. Çok açık yani evet. Bir şekilde artık iyice böyle görünmeye başlandı. Alenen böyle görünmeye başlandı ki hocamız 2012'lerde çok büyük bir olaylar da olacak dedi inşallah. Allah'ın izniyle, Allah bilir doğrusunu. Ve hakikaten de çok hızlandığını görüyoruz. Yani Allah insanları Hazreti Mehdi'ye bir İslam birliğine aslında mecbur bırakıyor Cebbar sıfatıyla. Ve bu olayların da artarak devam edeceğini hissediyoruz. Ve alametlerde, hadislerde de bildirilen böyle bir gerçek inşallah.
Ya buna katkıda bulunmak da çok kolay ve güzel aslında. Yani insanlar güzel bir haber aldıklarında bunu hep yaymak isterler değil mi? Güzel bir müjde, bir şey müjdelendiği zaman hep başkalarına anlatalım isteriz, bunu paylaşalım isteriz. Şimdi Mehdiyet konusunu duymuş, öğrenmiş bir insan mutlaka bundan dolayı bir heyecanlanacaktır.
Evet.
İçinde yaşadığı dönemin ahir zaman olduğunu, çok büyük güzelliklerin şu anda yaşayan insanları beklediğini duyduğunda, öğrendiğinde büyük bir heyecan kaplayacaktır içini. Bu heyecanını yakındaki insanlarla paylaşması gerekir. Komşularıyla paylaşabilir bunu, iş yerinden arkadaşlarıyla paylaşabilir, okuldaki görüştüğü arkadaş çevresiyle paylaşabilir, internetteki arkadaşlarıyla paylaşabilir. Yani bunu paylaşmanın türlü yolları var. İnsanlar bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar, her konudan bahsediyorlar. Her konudan bahsederken Mehdiyet'ten niye bahsetmiyorlar? Neden İslam birliğinden bahsetmiyorlar? Bunun için güzel temennilerde bulunmuyorlar. Bunun gerçekleşeceğine dair birbirlerini cesaretlendirmiyorlar, ümitlendirmiyorlar. Bunu yapmaları gerekir. Bir araya geldiklerinde oturup bu konuların güzel anlatıldığı yayınları seyredebilirler, belgesel filmleri seyredebilirler. İnternet üzerinden sitelerinde bunu paylaşabilirler, bilgileri çoğaltarak. Zaten buna izin verilmiş durumda, hocamızın eserleri ücretsiz olarak çoğaltılabiliyor, başka insanlara ulaştırılabiliyor. Bunu yapmak çok zevkli ve güzel bir faaliyet. Nitekim son günlerde hep hocamızın yayınlarında buna ilişkin videolar ve görüntüler de gösteriliyor. Çeşitli şehirlerden, ülkelerden, evet. Yurt dışından kimseler, hocamızın eserlerini takip eden insanlar o eserleri tanıtıcı çok çeşitli faaliyetler düzenliyorlar. İşte el broşürleri dağıtıyorlar, kütüphaneler kuruyorlar. Bunlar hep hocamızın zaten önerdiği ve çok güzel faaliyetler. Başkalarını da bu şekilde şevklendirmek, müjdelemek Müslümanın yapabileceği en güzel hizmetlerden bir tanesi.
Evet.
Ama siz kalkıp da yok bu bunca alameti ben görüyorum ama Mehdi Aleyhisselam bu devirde, bu yüzyılda gelmeyecektir derseniz bu olmaz. Bu Allah'ın beğenmeyeceği bir tavır olur. Çünkü Müslümanın yapması gereken Allah'ın sözüne, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini doğru kabul etmek, buna inanmaktır. Burada anlatılanlar, hadislerde anlatılanlar, ayetlerdeki müjdeler çok açık. Bir Müslümanın bunu istememesi açıklanabilir bir durum değil.
Evet. Şimdi bakın evet, yani bu çok önemli bir konu. Orada zulüm var, her yerde zulüm var. Mesela yine bakın bir örnek daha burada, bir film daha gösterelim. Çin zulmü devam ediyor. Ve buna da tabii Müslümanların...
Oh!
başvuruyor.
Burada böyle acayip bir zulüm var. Değil mi? Orada üzerine taş kırıyorlar böyle kardeşlerimizin, Müslümanların, mazlum insanların. Burada Müslümana yakışmaz yani böyle ben dur işte benim rahatım yerinde.
Yani sadece vah vah deyip geçilmez.
Mesela bunu istemeyeceklerin olduğunu bildiriyor Allah Kur'an'da. Münafıklar. Yani en sahtekar böyle aşağılık varlıklar ki burada ismi geçenleri ve şeyleri tenzih ederiz cahilliğinden yapanları. Böyle örnekleri var. Mesela Hazreti Musa ile birlikte mücadeleye girdiklerinde orada Allah mücadele etmelerini emrettiği zaman bakın diyorlar ki onlar dediler ki ey Musa orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz. Bu münafık tavrı. Yani bir mücadele ortamı var. Fikri mücadele. Mesela Hazreti Mehdi var inşallah. Bir yeryüzünde hayatta çok açık yani bu alametlerden anlaşılıyor dünya çapında. Hazreti Mehdi'nin bir mücadelesi var ve insanlar bu şekilde zulüm görüyor. Ve onun bizi ailelerimiz ve mallarımız meşgul etti konumuna düşmemesi gerekir insanların. Yani bu en aşağılık bir konum. Allah'a çünkü hesap var ve sonsuz cehennem var inşallah. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimiz için mutlaka bizim fikri mücadele, değil mi? Darwinizmin kökten bir kere kazınması gerekiyor. Komünizme karşı bir mücadele gerekiyor. Bunlar kalkarsa zaten oradaki o Çin'in veya Çinlilerin veya işte komünistlerin bunu yapacak gücü kalmaz. Yani fikren bu şekilde çökertilirse, fikri zemini ortadan kaldırılırsa onu hayvan gibi gördükleri için yapıyorlar bunları. Yani biraz önce de konuştuk, hocamız her zaman anlatıyor. Değişik bir hayvan türü olarak görüyor. Onu oradan ortadan kaldıralım diyor, burada biz yaşayalım diyor böyle. Çok normal diyor, çatışma ortamı vardır da zaten diyor. Doğada da diyor işte aslanlar, kaplanlar diyor işte ceylanları parçalıyor diyor, onların yerine yerleşiyor diyor gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Bundan dolayı oluyor. Yani bunun ortadan kalkması, bunun için her Müslüman üzerine düşen bir vazife var inşallah. Ve bunun da hesabı var Allah katında inşallah.
İnşallah. Ve Allah kendine yardım edene yardım ederim diyor inşallah Kur'an-ı Kerim'de. Nitekim böyle Çin mesela ne kadar büyük olursa olsun veya Müslümanlara zulmeden her kimse ne kadar büyük bir güce sahip olduğu görülse bile zahiren, Müslümanlar sadece birlik olup seslerini çıkartması ve üzerlerine yürümesi Allah'ın izniyle yeterli oluyor. Allah'ın sünneti çünkü bu şekilde. Çünkü ayette yine nice az orduların, Müslüman az orduların çok ordulara galip geldiğini Allah'ın izniyle, çünkü katından yardım ettiğini Allah Kur'an'da bildiriyor bize evet. İnşallah.
Bakın mesela bir iki örnek de verelim. Yani bu filmler sadece böyle hani tek tük olan olaylar değil. 1949'da Doğu Türkistan'daki zulümle ilgili, 1949'da işgal edilen ve 1955'te resmi olarak Çin'in otonom bölgesi ilan edilen Doğu Türkistan bir kere halen işgal altında. Çin nüfusunun sistemli bir şekilde Doğu Türkistan'a yerleştirilmesiyle halk gelerek Doğu Türkistan içerisinde göç etmeye, gerekse dünyanın farklı bölgelerinde diasporada yaşamaya zorlanıyor. İşte bunun için yapılıyor yani bu zulüm. Onları oradan çıkartıp dünyanın her tarafına dağılsınlar, yeter ki buradan gitsinler diye. Katı doğum kontrol yöntemleriyle anne adaylarından çocuklarının çalınması, oruç tutmanın, camiye gitmenin yasaklanması, eğitimin zorunlu olarak Çince yapılması, eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerinin kısıtlanması, zorunlu işçi uygulaması, sürgün, gözaltı ve haksız hapis cezaları gibi uygulamalar Doğu Türkistan halkına yönelik olarak gerçekleşiyor. Yani dini yaşamalarını engelliyor. Herhangi bir yaşam hakkını, bütün yaşam hakkını elinden alıyorlar yaptıkları zorbalıklarla. Camileri, Kur'an okumayı, din eğitimini, din kitaplarını, İslami sembolleri ve İslami kisveleri yasaklamak, alimleri, din adamlarını ve imamları öldürmek veya baskı altında tutmak, dinsizliği yaymak gibi uygulamalar bulunuyor. Yani çok uzun bir liste var böyle. Bulaşıcı hastalığı taşıyan veya öldürücü aşılar yapmak. Korkunç bir zulüm var orada yani böyle. Hitler'in döneminde yapılan gibi. Değil mi? Bakın bulaşıcı hastalık taşıyan ve öldürücü aşılar yapmak. Uyuşturucu ve içki kullanımını yaygınlaştırmak. Ve nükleer denemeler sebebiyle çeşitli hastalıklara neden olmak. Sağlıkla ilgili ihlaller arasında zikredilebilir. Bunun gibi işte gördük. İnsanları katlediyorlar, zorluyorlar. Demek ki o zaman öyle ev mücahidi, ben evimde namaz kılarım, benim ailem var, işte benim düşünmem gereken çoluk çocuğum var, malım mülküm var, yok. Allah bunu haram kılmış zaten inşallah. Allah'ın istediği, Allah yolunda böyle zayıf bırakılmışlar, çocuklar orada ezilenler, üstünde taş kırıyorlar yani oradaki kardeşlerimizi.
Şimdi bu kadar hayati, acil, önemli bir mesele varken, Müslümanların işte mezhep farklılıklarından kaynaklanan fikir ayrılıkları gibi konular üzerinde değil de bu konunun üzerine yoğunlaşmaları çok acil, çok önemli. Diğer konular çok arka planda kalacak durumda şu anda içinde bulunduğumuz durumda. Öncelik İttihad-ı İslam'da bu belli. İnşallah.
İnşallah. Allah Tevbe suresi 19. ayette şöyle buyuruyor. Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin yaptıkları gibi mi saydınız? Bunlar Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Şimdi hacılara su dağıtmayı, Mescid-i Haram'ı onarmayı. Evet bunlar da Allah'ın rızasına uygun, güzel ameller. Ama tam da şu an mesela savaşın kızıştığı bir ortamda Peygamber Efendimiz zamanında veya günümüzdeki gibi öyle taş kırıldığı veya cidden sokak ortasında katledildiği kardeşlerimizin veya Güney Arap ülkelerinde olduğu gibi savaş olduğu, ülkenin içinde resmi savaşın olduğu bir ortamda sadece bir çeşme yaptırmak veya bir cami yaptırmak yeterli değildir. Ve Allah katında hakkıyla mücadele edenler gibi, cehd edenler gibi direkt bir sorunun üzerine gidip değil mi çözmeye davranışta bulunan hakiki Müslümanlar gibi tam birbirinin eşit olmayacağını Allah katında söylüyor inşallah. Evet.
Kur'an-ı Kerim'de de elçilerin hayatına baktığımızda, peygamberlerin hayatına baktığımızda hep bir zorluklar görüyoruz. Bunlar övülmüştür yani peygamberlerin o çektikleri zorluklar. Onların şanı şerefi olmuştur. Bizim onları daha çok sevmemize vesile olmuştur. Ahirette de inşallah onlardan daha çok duymak, öğrenmek isteyeceğimiz konulardır. Müslümanların da ahirete gittiklerinde anlatabilecekleri Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik samimi ve ihlaslı faaliyetlerin olması gerekir dünyada. Bu faaliyetler yaparken de bir takım zorluklarla karşılaşmaları tabii ki olacaktır. İmtihanın bir gereğidir. İnsan yeri gelecek rahatından, yeri gelecek malından, canından feragat edecektir, fedakarlıkta bulunacaktır Allah için. Onu ortaya koyacaktır ki Allah'ın rızasını kazanabilsin ve Allah'ın rahmetini kazanabilsin. İnşallah cennette anlatabileceği şeyler olsun.
Evet ama şimdi şu da önemli. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın. O yılan musallat olur. Ona da gelir yani böyle.
Tamam.
Onu unutmamak lazım. Yani mesela komünizm büyük bir tehlike. Komünizm tehlikesi ya Çin'de olan uzak bir olay. Ben ona dokun, beni ilgilendirmez. Ben ne fikri mücadele vereceğim diyenin işte PKK burnunun dibine giriyor ondan sonra. Aynı tehlike ona da artarak devam ediyor. Ve önü kesilmezse o zaman herkesi rahatsız edecek bir konuma da gelir. Yani daha büyür. Hocamız demişti yani dün söyledi. %10 bile yeterli demişti komünist hakimiyet için. Fazla yeterli. %5-10'luk bir çoğunluk. Evet. Onlar için büyük bir çoğunluk demektir. Ve o devrimi, kanlı devrimi gerçekleştirip komünizmi hakim kılabilirler. Karşı ideolojik bir çalışma yapılmazsa. Evet, bunu unutmamak lazım. Yani bu oradaki tehlike buradaki tehlike demektir. Buradaki tehlike de oradaki tehlike demektir inşallah. Müslümanların birlik olup beraberlikte inşallah. Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmaları gerekir. Zaten Hazreti Mehdi faaliyette Allah'ın izniyle eze eze söke söke İslam dinini dünya çapında hakim kılacak. Ama herkes tabii Allah kendi hesabını verecek. Bunu unutmamak lazım inşallah.
Evet bu akşamlıkta yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarım saat sonra yine A9 TV'den, Pop Radyo Ankara'dan ve harunyahya.tv internet sitemizden Adnoktar'la ilgili sohbetleri programımızı izleyebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.